Ayrım 5.
Hatta herkes 6 Kasım 1983'te seçim öncesinde dış dünyanın ve Türkiye'de belli etkin çevrelerin seçimde MDP yönünde ağırlık koymuş olduklarını öne sürerken Ecevit, "Hayır, yurt içinde ve dışında etkin odakların gerçek tercihi Özal'dır. Seçimi Özal kazanacaktır." diyecekti. Mesajının başında vurguladığı Gönen konuşması ise 1979 yılında iş çevrelerinin Ecevit hükümetine karşı giriştikleri amansız mücadelenin ilanlar yoluyla desteklendiği ve bu hükümetin düşürülmek istenmesine karşı kendisinin tepkilerini içeren konuşmaydı. Hamza Koy'dan gönderdiği bu ana mesajın dışında Ecevit'in birkaç önemli tepkisi daha vardı. 14 Eylül günü Turhan Feyzioğlu'nun başbakanlığa getirileceğini Mustafa Üstündağ telefonla haber verince Ecevit bağırmaya başladı. Anlaşıldı bunların ne yapacağı. Bırakın ne halleri varsa görsünler. Kesinlikle yardımcı olmayacaksınız. Üstündağ, Sayın Genel Başkanım, lütfen, sanırım dinliyorlardır. Biliyorum dinlediklerini. Bunu bildiğim için de söylüyorum. Dinlesinler. Feyzioğlu'nun başbakanlığa getirilmesi askerlerin kendi koydukları kurallara aykırıdır. Sayın Evren dün yaptığı konuşmada silahlı kuvvetlerin en kısa sürede yeniden demokrasiye döneceğini açıkladı. Şimdi de tutuyorlar, Feyzioğlu'nu başbakanlığa getiriyorlar. Demokratik rejime dönüşü bu iş çok daha güçleştirebilir. Üstündağ bir başka konuya girdi. Sayın Genel Başkanım, bir başka şey daha söylemek istiyorum. Bizim partimizden de Orhan Eyüboğlu ile Tarhan Erdem'i bakanlığa getirmeyi düşünüyor askerler. Ecevit, kim ne yaparsa yapsın. Size biraz önce söyledim, yardımcı olmayacaksınız diye. Hamza Koy'dan yapılan telefon görüşmelerinde Ecevit'i çok daha fazla sinirlendiren bir olay, CHP'li belediye başkanlarının partilerinden istifa koşuluyla ve MGK tarafından uygun görüldükleri takdirde görevlerini sürdürebileceklerine ilişkin haberdi. Yine Üstündağ taşıdığı sorumluluğun gereği Hamza Koy'dan genel başkanını arayacak ve Ecevit'in bu konuda şu tepkisiyle karşılaşacaktı. Bu moral dışı bir davranışa zorlamak olur. Bu ahlak dışı bir zorlama olur. İnsanlar bir partiye girmişse inançları dolayısıyla girmişlerdir. Bir mevkide tutunabilmek için, bir mevkide kalabilmek için inançların tepilmeye zorlanmasını ben yakışıksız bulurum. Ecevit'in bu görüşleri ve tepkileri Ankara'daki CHP çevrelerinde geniş yankılar uyandıracak ve aralarında yoğun tartışmalara yol açacaktı. Tartışmalar aradan aylar geçip olayların tek tek gelişmesi yaşandığında neredeyse bir tür vicdan muhasebesine dönüşecekti. Acaba Orhan Eyüboğlu başbakan yardımcısı olsaydı? Acaba hükümette AP'den birkaç kişi görev almış olsaydı? Acaba o zaman partiler kapatılmaz, demokrasiye geçiş biraz daha yumuşak olmaz mıydı? Hamza Koy'dan yapılan telefon görüşmelerinin ve ortaya çıkan tepkilerin yarattığı vicdan muhasebesi hem AP cephesinde hem CHP cephesinde aylar ve aylar boyu sürüp gidecekti. Kendisini hükümette görev alayım mı almayayım mı yolunda danışanların dışında biz bugünlerde ne yapmalıyız parti olarak gibi çok yoğun sorular yöneltildiğinde Demirel şunları söylüyordu. Biz hür ve demokrat Türkiye'nin peşinde olduk. Bizim kusurumuz nedir? 1960 ve 1971 nelere çare olmuştur? Bunu çok iyi düşünmek gerekir. Bugünü öyle değerlendirmek gerekir. Ama teşkilat olarak siz hepiniz dimdik durun, dayanışma içinde olun ve dağılmayın. Demirel'in kendi örgütüne gönderdiği dağılmayın mesajı ilk bakışta çok sıradan bir söz gibi gelebilir. Ama zaman geçtikçe, hele de 1982 sonlarına gelindiğinde ya perde arkasında ya da önünde siyasal faaliyetler alabildiğine yoğunlaştığında dağılmayın sözünün anlamı çok daha net bir biçimde ortaya çıkacaktı. 12 Eylül 1980'den başlayarak 6 Kasım seçimlerine dek geçen 3 yıllık süre içinde ve ondan sonra da bugünlere gelinceye dek AP örgütü kapatılmış olsa bile hiçbir zaman dağılmadı. Elbette fire verdi ama örgüt olarak ayakta kalmasını becerdi. Tarih önünde şunu söylemek gerekir ki AP örgütünün ayakta tutmasını bilen Demirel'in usta politikasıydı. Tek tek insanlarla ilgilenmesi, onların özel sorunlarına eğilmesi, politikayı insan ilişkilerinden hiçbir zaman ayırmaması AP liderini 3 yıl içinde kendi örgütü gözünde daha da yüceltti. fiilen kayıtlı partilisi ya da geçmiş yıllarda oyu ile AP'yi destekleyen sıradan vatandaşı hiçbir zaman Demirel'e güvenini yitirmedi. CHP'de tam tersi bir olgu yaşanırken. Dil okulu, farklı bir cezaevi. CHP'li Mehmet Sönmez ile MHP milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu arasında çıkan çok küçük bir tartışma hariç tutulursa, dil okulunda çeşitli partilere mensup milletvekilleri arasında tam bir sulh ve sükun vardı. Dünyadaki olaylar tartışılırken bir ara Ali Fuat Eyüboğlu, Endonezya'da solculara karşı yönetimin tavrını alkışlamak gerek deyince Mehmet Sönmez, bu tür davranışlar uygarlık dışı değil mi? Bakın şu anda birlikte askeri gözetim altındayız. Daha derin düşünmek gerekmez mi? Yolunda bir itirazda bulundu. Bu diyalog, bir hafta 10 gündür birbirleriyle büyük ölçüde iyi geçinmeye çalışan CHP ile MHP'liler arasında 1-2 saat süren soğuk bir rüzgarın esmesine yol açtı. Ama hepsi o kadar. 12 Eylül sabahından başlayarak yaklaşık bir ay süreyle bir arada yaşayan 100 kadar çeşitli partilere mensup parlamenterlerin arasında geçen herhangi bir tartışmayı şu anda hiç kimse anımsamıyor. Çünkü herkes aramızda başka bir tartışma olmadı ki karşılığını veriyor. Liderler Hamza Koy ve Uzunada'da yurdun çeşitli yanlarından gelen telefonlara cevap vermeye çalışırken, yeni dönemin nasıl değerlendirmeleri gerektiğini düşünürken, ağaçlıklı bir bahçe içinde oturtulmuş Dil ve İstihbarat Okulu binasında gözetim altındaki parlamenterler kendilerini olanca yoğunluğuyla politikaya kaptırmışlardı. Sanki herkes yedek subay okulunda gibiydi. Ülkenin kaderine hükmetmiş, bakanlık yapmış milletvekili olarak verdikleri oylarla yıllar yılı Türkiye'nin iç ve dış politikasını etkilemiş insanlar, işte sabah kahvaltısından sonra bahçede hep birlikte kendi istekleriyle beden eğitim hareketleri yapıyorlardı. 1-2, 1-2, dizleri yukarı kadar çekin, zıplamaya başlayın. Hayır hayır, Ferhat sen biraz daha yukarı çek. Turan seninki daha iyi olsun. 1-2, 1-2. Beden eğitimi sırasında bir ara CHP'li Deniz Baykal'la MHP'li Agah Oktay Güner sırt sırta geldiler. Sabah güneşi ve beden eğitimi ikisini de yormuştu. Parlamentoda hiçbir zaman bir araya gelmemiş, hatta belki de aralarında tek bir söz bile konuşmamışlardı. Birden sırt sırta gelince ikisi de bir an ne yapacaklarını şaşırdılar. Birbirlerinin yüzlerine uzun uzun baktılar ve gülümseyerek ayrıldılar. Binanın giriş katında askeri yönetim için idari üniteler vardı. Onun altındaki bodrum katta binada gözcülük görevi yapan erler için yemekhane ve yatakhane. Parlamenterlerin kaldığı asıl bölümler ikinci ve üçüncü katlardaydı. Aslında önceden bir tutuk evi olarak düşünülmediği geniş salonlardan ve bazı idari odaların biçiminden belliydi. Küçük üniteler biçiminde. 12 Eylül'den bir ay kadar önce dil okulunun belli bir süre tutuk evi olarak kullanılması düşünülmüş olacak ki oradaki askerler ve subaylar biz buraya bir ay önce falan getirildik, bir aydır burada sizler için her türlü düzeni kurduk biçiminde açıklama yapıyorlardı. Yapılan düzenleme geniş salonların 20 kişilik koğuşlar haline getirilmesiydi. Küçük odalarda 2 kişilik yatakhanelere dönüştürülmüştü. Kentte su sıkıntısı varken dil okulunda kalanlar hiçbir zaman su sorunu ile karşılaşmadılar. Duşlar sürekli aktı. Hatta haftada bir gün sıcak su verildi. Ankara yavaş yavaş soğumaya başladığında kaloriferlerin yanmamasından, dolayısıyla üşümüş olmaktan hiç kimse yakınmadı. Binanın ana girişindeki holler yemekhaneye dönüştürülmüştü. Önceleri AP'liler bir masada, CHP'liler bir masada, MSP ve MHP'liler ayrı masalarda yemek yerken, Eylül sonuna doğru masalar karışmaya, milletvekilleri arasında sohbetler koyulaşmaya başladı. Her iki salonda televizyon ve radyo baştan beri istenildiği zaman izlenebiliyordu. 14 Eylül'den başlayarak da isteyen istediği gazeteyi satın alıp okuyabiliyordu. Eylül içinde gelenler belki sadece parlamenterlerdi. Ancak daha sonra dil okuluna çeşitli sendikaların ve meslek kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de gelmeye başladı. Örneğin TÖBDER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, Sosyal İş Genel Başkanı Özcan Keskeç, PETKİM İş Genel Başkanı Mustafa Karadayı, TÖBDER Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri bir süre parlamenterlerle birlikte kaldılar. Haklarında başka davalar açılınca başka cezaevlerine nakledildiler. Her sabah birkaç asker gelip içeridekilerin bir ihtiyacı olup olmadığını soruyordu. Dışarıya gönderilecek bir haber, yapılacak bir telefon, postaya verilecek bir mektup, dışarıdan alınacak herhangi bir şey için. Dil okulunda bugün herhangi bir cezaeviyle asla karşılaştırılmayacak, rahat denilebilecek böylesine bir düzenin kurulmasında ve uygulanmasında okul komutanı, genç bir yüzbaşının katkısını 1980 Eylül'ünü dil okulunda geçiren hiçbir parlamenter bugün unutmuyor. Yüzbaşıdan akıllı, yumuşak ama müthiş bürokrat, titiz, bir kağıdı bile imzalamadan bir taraftan öbür tarafa aktarmayan bir subay diye söz ediyorlar. Yılmaz Eryanıkoğlu adındaki bu yüzbaşı günlük işlerin tümünü üstlenmişti. Ama parlamenterler zaman zaman merkez komutanlığından bazı yüksek rütbeli subayların Yılmaz Yüzbaşı'nın yanına gidip geldiklerini görmüşlerdi. Çeşitli partililer dil okuluna hangi ölçüye göre 100 dolayındaki milletvekilinin toplandığını araştırmak istediler. Ancak işin içinden pek çıkamadılar. Örneğin meclis tutanaklarına geçmiş ve o tutanaklarda görüşmeler sırasında Mustafa Kemal'e açıkça dil uzatmış insanlar vardı. Ama bunlar dil okulunda değillerdi. Nurcular, Süleymancılar da 100 parlamenter arasında pek yoktu. Çok aşırı uçların temsilcileri belki yine gözetim altına alınmamıştı. İçerideki parlamenterlere göre kimlerin gözetim altında bulunduğuna ilişkin bir araştırma yapılsa yine onlara göre belki son günlerde göze çarpan bazı parlamenterler diye bir niteleme yapılabilirdi. Gözaltına alındıktan birkaç gün sonra karşılıklı siyasal düşünceler yavaş yavaş önce parti gruplarının kendi içinde, daha sonra da diğer partililerle birlikte tartışılmaya başlandı. Hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin tümü demokraside birleşiyorlardı. Bir parlamenter 12 Eylül zorunlu olarak geldi derken bir başkası erken seçim kararı alınsaydı 12 Eylül'e gelinmezdi. Liderler kendi aralarında anlaşsalardı başımıza bu iş gelmezdi yargısında bulunuyordu. Bazı MSP'liler Allah evrenden razı olsun memleketi kurtardı diye dua ederken bir başkası askeri müdahaleler artık sona ermeli. Türkiye ikide bir de askeri müdahale ile karşı karşıya kalmamalı doğrultusunda düşüncesini açıklıyordu. Ama herkes şu düşüncede birleşiyordu. Dünyada ve Türkiye'de askerlerin sürekli müdahalesi önce iyi olabilir. Ama bundan sonradan demokrasiye dönülse bile bir gün demokrasi zararlı çıkıyor. Sivil kadrolar asgari müşterekte anlaşamayınca askerlere davetiye çıkıyor. Bir MHP'linin nitelemesiyle dışarıda birbirlerini boğazlayacak insanlar dil okulunda birbirlerini tanımaya ve anlamaya çalıştı. Belki düşünceleri karşılıklı birbirine ters geldi, kabul etmedi. Ama karşılıklı insani yakınlaşmaların olduğunu bugün kimse inkar edemez. Toplu halde tartışılan ilk konulardan biri, dil okulunda kalanların bugün anımsadıklarına göre Milli Güvenlik Konseyi tarafından sıkı yönetim komutanlarının yetkilerini artıran yasayla ilgiliydi. Sıkı yönetim komutanlarının yetkileri artırılmış, gözaltı süresi uzatılmış, 3 aya kadar olan hapis cezalarına da Yargıtay yolu kapatılmıştı. Bu yasa değişikliği radyodan okununca parlamenterlerin çoğu son birkaç gün içinde galiba ilk kez bir yedek subay okulunda değil ama askeri rejimin tutuk evinde olduklarının aniden bilincine vardılar. Yasa değişikliğini duyunca bir parlamenter atıldı. Biz hükümetteyken parlamentodan böyle bir değişikliği nasıl geçirebilirdik? Terörü önlemek adına da olsa parlamentodan böyle bir değişikliği imkansız geçiremezdik. Bir başka parlamenter yeniden doğruldu. Bu yetkilerle şimdi bir sıkı yönetim komutanı dilediğini yapar. Ama biz de bunu parlamentodan geçiremezdik. İki ayrı partiye mensup iki parlamenterin bu teşhisine onları dinleyenler de katıldı. Nitekim benzer düşünceyi o tarihten 9 ay kadar önce Demirel'de taşımış ve hatta bunu askerlere iletmişti. 1979 Aralık sonunda komutanların Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e verdikleri muhtıradan sonra Başbakan Demirel, 1980 Ocağı'nın ilk günlerinde Çankaya'daki Başbakanlık konutunda muhtırayı veren komutanlarla 9 saat süren bir toplantı yapmıştı. Genelkurmay Başkanı ile 4 kuvvet komutanının Başbakan Demirel'le yaptıkları toplantıda Demirel şöyle demişti. Benden 1. Takrir-i Sükun, 2. İstiklal Mahkemeleri, 3. Sürgün, 4. Tunceli Kanunu istemeyin. Ben hem bunları meclisten geçiremem hem de bu tür kanunların demokrasi içinde yeri olduğuna inanmam. Devletin demokratik otoritesinin sağlanması gerektiğine sonuna kadar ben de inanıyorum. Ama bu tür kanunların, tekrar edeyim, demokrasi içinde ve benim demokrasi anlayışımda yeri yoktur. Dil okulunda ziyaretler bir hafta sonra başlamıştı. Dışarıdan getirilen yemekler, börekler, çörekler içeridekiler tarafından hemen paylaşılıyor, alınan haberler koğuşta hemen tedavüle gidiyordu. AP'liler ilk görüşmeden sonra koğuşa sevinçle döndüler. Hamzakoy'daki liderleri Süleyman Demirel, dil okulunda bulunan parlamenterlerin evlerini Gelibolu'dan tek tek aramış ve ailelerine geçmiş olsun demişti. CHP'liler buruktu. Hamzakoy'dan onların ailelerini arayan olmamıştı. İlginçtir, dil okulunda CHP kesiminde ortaya çıkan tek gerginlik galiba CHP'lilerin duyduğu bu burukluk oldu. Parlamenterlerin tamamını güldüren, hele bugün şöyle geriye baktıklarında onları iyiden iyiye neşelendiren olay, kendi aralarına 20-25 yaşlarında 3 gencin katılması oldu. Biri babasının astsubay olduğunu, diğeri emekli memur olduğunu, üçüncüsü de kendisinin işçi olduğunu söylüyordu. Gerçekte bir başka cezaevine gönderilmesi gereken bu üç genç nasıl olmuştu da dil ve istihbarat okuluna gelmişlerdi? Gençler parlamenterlere, "Abi nasılsın, ne diyorsun sen bu işlere?" diye yaklaşıyor, sonra kendi öykülerini anlatıyorlardı. Zaman zaman parlamenterler şu ya da bu gencin kendilerine anlattıkları yaşam öykülerini birbirlerine aktarırken aradaki çelişkiyi kolayca bulabiliyorlardı. "Acaba onlar kimdi?" diye sorduğunuzda bugün o parlamenterlerin kimi gülüp geçiyor. Bu üç gencin tutukluluk süresi de tıpkı parlamenterler gibi bir ayın sonunda sona erdi. İlk bir ayın sonuna doğru dört parti arasında belli bir farklılaşma başlamıştı, yasal açıdan. Eylül sonlarına doğru MSP ve MHP'liler ifade vermek üzere savcılığa çağrılmaya başlarken, AP ve CHP'lilerin dokunulmazlıkları nedeniyle adi suçlardan ifadesi alınmayanlar dışında kalanlar hiçbir zaman savcının karşısına çıkmadılar. Çünkü Evren Paşa 12 Eylül günü radyo ve televizyondan yaptığı konuşmanın bir yerinde aynen şöyle demişti. Parlamento üyeleri siyasi faaliyetlerinden dolayı suçlanmayacak ve yeni yönetime karşı suç teşkil edecek tutum ve davranışlarda bulunmadıkları sürece haklarında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Ancak kanunların suç kabul ettiği fiilleri vaktiyle işlediği saptanan parlamenterler hakkında gerekli kovuşturma yapılacaktır. Gerek liderler gerekse parlamenterler bulundukları yerlerden ne zaman çıkıp evlerine dönebileceklerini kendi aralarında tartışırken, Devlet Başkanı Orgeneral Evren 16 Eylül 1980 tarihinde düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine şöyle diyordu. Onların güvenceleri için bu yola başvurulmuştur. Kendileri gözaltında değildir. Bulundukları mahallede serbestçe dolaşmaktadırlar. Bu ortam içerisinde Ankara'da bulunmaları kendilerinin güvenliği bakımından bazı mahzurlar doğurabilir. İlk günün heyecanı ile vaktiyle yapılan bazı çirkin hareketlere tevessül edilebilir. Bunun için ortam yatışıncaya kadar kendilerinin böyle bir yerde kalmalarını uygun gördük. Ama onları da çok kısa bir zamanda tekrar yerlerine, evlerine iade edeceğimizi söyleyebilirim. Ama bunun hakkında kat'i bir tarih veremem. Her gün bütün Türkiye'nin dört köşesinden haberler alıyoruz. Daha sakin ve normal bir düzene geçtiğimiz zaman onları Ankara'ya getirteceğiz. Hükümetin oluşumunda Milli Güvenlik Konseyi ile parti liderlerinin arasını ilk açan olay, Hamzakoy'dan gönderilen mesajlar ve kendisine bakanlık önerilen bazı kişilerin liderlerine danışmalarıydı. Hükümet oluştuktan sonra bazı üst düzey bürokratların eski liderlerle ilişkiyi sürdürmeleri, askerlerde ikinci bir şok yaratıyordu. Milli Güvenlik Konseyi ile liderlerin arasını açan bu ikinci olay karşısında Evren Paşa sinirlenecek ve bunlar ne biçim bürokrat, siyasi partilerle ilişki kuruyorlar ve bizim alacağımız kararları saptıyorlar diyecekti. Partiler hakkında yönetimin düşüncesi değişmeye başlıyordu. Nitekim 14 Ekim 1980'de Devlet Başkanı Orgeneral Evren, Diyarbakır'da halka yaptığı konuşmanın bir bölümünde aynen şunları söyleyecekti. O falan partidendir, bu falan partidendir, öteki başkadır. Bunu silmek için geldik. Bundan sonra da belki parti olacak. Olacak ama vatandaşlar, partililer birbirlerini böyle hain gibi görmeyecek. Şurada bir yurttaşımız, "Bu dört parti olmasın paşam," diye sesleniyor.